Ayrım 4.
Etrafta ne kadar polis, güvenlikçi falan varsa onların karşısında sorgulanma arzum doğuyor ve dilim çözülüveriyor. Hızla uzaklaşan ekip otosunun ardından inanmayacaksınız ama el salladım. Birden keşke gitmeselerdi, kendim hakkında başka şeyler de anlatsaydım diye düşündüm. Kendime dair bir şeyler yaşamaya, başkalarına kendimi anlatmaya ne çok ihtiyacım var. Popo oyunu da artık yetmiyor bana. Her seferinde şimdiki gibi kalıp el sallayan ben olmalıyım. Çünkü hiçbir çocuğun bırakılmasına, terk edilmesine izin veremem bundan sonra. Bir çocuğu bırakmak, bir hayatı bitirmek gibi. Bütün bunlardan geriye kalan tek kişi Mehmet amca. Biliyorum ki beni hatalarımdan dolayı bırakıp gitmeyecek tek kişi o. Ve ben sadece onu seviyorum. Onun dışında beni takdir eden, gaza getiren, destekleyen, yönlendiren falan kimse yok. Bu sözcükleri de yeni öğrendim. Merdivenlerden kalkıp asansöre doğru yürüdüğümde birden aklıma muhteşem bir şey geldi. Düşüncelerimin diğer pek çok kişi tarafından anlaşılamayacak kadar sihirli bir gücü var benim. Ve buna inanmak beni ayakta tutuyor. 3. Para kazanmam gerektiğini söylüyor Mehmet amca. Ona zaten para çaldığımı, artık dükkanlardan palto bile çaldığımı söyleyemiyorum. Yüreğine iner. Ama belki de artık bu çocuklukları geride bırakmak ve bir an önce büyükler gibi para kazanmak lazım. Onun parasını hiç değilse çıkarmam gerek. Bugün Mehmet amca bana bir paket verdi. Nedir bu dedim. Al bal damlası, bu senin hediyen dedi. Niye dedim. Meğer bugün benim doğum günümmüş. Siz hiç 17 yaşına girecek bir kızın böyle bir gün unuttuğuna inanabilir misiniz? Bozuntuya vermedim, hemen açtım. Minolta fotoğraf makinesi. Hayatta bu küçük yaşına rağmen çok şey gördün. Artık bu gördüklerini kaydetmenin zamanı geldi dedi bana. Onun kucağına tırmanmaya çalıştım ve sıkı sıkı sarıldığımda ağlamaya başladım. Onu öyle sıkı tuttum ki kaybetmekten korktum. Hayatta beni düşünen bu insan için her şeyi ama her şeyi göze alabilirim. Baran adlı fotoğrafçının asistanlığını yapmamı istedi benden. Atölyesinde birine ihtiyacı varmış. Onun yakın arkadaşıymış. Hemen kabul ettim. Tek koşul, bu yıl liseyi bitireceğim için okulu aksatmamam. Alacağım ilk parayla mutlaka Mehmet amca için bir şey yapmalıyım. Baran abi bugün dükkana geldi. Üçümüz yemek yedik. Beni atölyesine götürdü sonra. Duvarlar koyu sarı. Yerde birkaç minder var. Pencerenin yanında da iki küçük kaktüs. Telefonun durduğu çalışma masasının yanında bir diye masası. Duvarlarda binlerce fotoğraf, afiş var. Salonun diğer bölmesinde ise beyaz bir sahne. Önünde de ayaklı fotoğraf makinesi, ışıklar ve bir pano. Baran'a bir daha alıcı gözüyle baktım. 20'li yaşlarında, iri yarı. Daha doğrusu boynu ve ensesi oldukça kalın. Mavi tişörtün üzerine giydiği siyah ceketi biraz sarkmış. Saçları da çenesine kadar uzun. Birden ona çok ısındım. Tam çalışabileceğim tipte biri gibi geldi bana. Artık okul çıkışları hemen makinemi kapıp Baran'ın atölyesinde alıyorum soluğu. Bazen ünlü sanatçıları çekiyoruz, bazen de iş adamlarını. Geçen hafta bir gece çekim çok uzamıştı. Gidip makyöz ve berbere lahmacun aldım. Geldiğimde adamın kaprisi yüzünden çekim ertesi güne ertelenmişti ve kimse kalmamıştı. Baran abiyle birbirimize baktık ve hemen yere bağdaş kurup bütün lahmacunları yemeye başladık. Sonra şarap açtı ve onu içmeye başladık. Sonra portatif teybin radyosunu açtı, sonra bir sigara yaktı ve bana da uzattı. Sonra sigaralarımız bitti. Oturduğu yerde bana yaklaştı ve bana ne kadar sempatik bir kız olduğumu söyledi. Ona teşekkür ettim sonra. Baran abi ne yapıyorsun derken saçımı ve yüzümü okşamaya başladı. Sonra da makinesini alıp gelişi güzel fotoğrafımı çekmeye başladı. Ben itiraz ettikçe gülüyor, o güldükçe ben kahkahalar patlatıyorum. O da deklanşöre basıp duruyordu. Film bittiğinde beni yerden kaldırdı, taburenin üstüne çıkardı. Ondan daha uzun boyluydum ve parmak uçlarında yükselerek beni öpmeye başladı. İşte böyle, artık benim bir sevgilim var ama bunu Mehmet amcaya bir türlü söyleyemiyorum. Baran abi sürekli benim ne kadar zeki ve cevval bir kız olduğumu, çok iyi bir gözüm olduğunu ve ileride müthiş bir sanatçı olacağımı söylüyor. Sonra da bana sarılıyor, saçımı okşuyor. Ona inanıyorum bir yerde. Ama ne bileyim, her şey o kadar ani oluyor ki onunla. Kalbim fırlayacakmış gibi çarpmaya başladığında sadece beni daha sıkı kavramasını istiyorum. Babam bende bir anormallik olduğunu fark etti. Hem iş hem okul yoruyor beni dedim. İnanmadı ve yine üstüme yürüdü. Bu kez hiç ona karşı koymadım. Kendime saçma sapan bir güven geldi. Mehmet amca bana sürekli kitap temin ediyor eskisi gibi. Artık Sartre, Lecoeur ve Oğuz Atay, Sait Faik filan okumaya başladım. Ama bir türlü doğru dürüst okuyacak vakit bulamıyorum. Sürekli gözlerim satırların arasına takılıyor ve Baran abinin saçlarımı okşamasını hayal ediyorum. İşte o zaman her şeye tahammül gücümün çok daha arttığını fark ediyorum. Sınıfta herkes birbirine çıktığı çocuklarla yazışmalarını okutuyor. Bana sorduklarında ne alakası var, benim hayatımda kimse yok, kolaysa siz de böyle takılın diyorum. Bana inanıyorlar. İlk kez onlardan isteyerek sakladığım bir sırrım var ve bunu çok seviyorum. Baran abiye bunu anlattığımda çok güldük. Benim akıllı sevgilim dedi bana. Bana sürekli sen nasıl bir kızsın, içinde inanılmaz bir şiddet var deyip duruyor. Bacaklarının yukarısında tırnaklarımın izi kalmış. Omuzu da yara beri içinde. Farkında bile değilim. Sonraki seferlerde beni zapt etmek için saçımı çektiğine, bileklerimden sıkı sıkı tuttuğuna veya karnımı gıdıkladığına tanık olacaktım. Baran'ı sevip sevmediğimi bilmiyorum. Ama onun beni sevmesini bir türlü kabul edemiyorum. Nasıl olur? Ben de sevecek ne bulabiliyor diye şaşırıp duruyorum. Tabii içten içe çok hoşuma gidiyor. Yine de kalbimin bir tarafı o kadar yalnız ki. Fotoğrafçılık konusunda çok hırslıyım ve galiba Baran abi tüm bunlardan ayrı düşünemiyorum. Ondan öğreneceğim şeyler varken ondan nasıl başka çıkarlarım olabilir karar veremiyorum. Acaba aşk böyle bir şey mi? 4. Üniversiteye giriş sınavlarına sadece geometri düzeyinde çalışıyorum. Çünkü buna bayılıyorum. Prizmalar üzerine çözemediğim bir problem vardı. Kalktım Mehmet amcaya gittim. Seslendiğimde dönüp bakmadı. Arkası dönük bürosunda oturuyordu. Neyin var senin, niye cevap vermiyorsun dedim. Yine dönüp bakmadı. Sıçrayarak masasının öbür yanına geçtim. Ve tanrım, inanmak çok güçtü. Mehmet amcanın ağzı açık, dili dışarıda, gözleri tavana asılı kalmış, başı sol yanına düşmüştü. Mehmet amca ölmüş gibiydi. Evet, benim Mehmet amcam ölmüştü. Doktorlar kalp krizi dediler. Onu sessizce gömdük. O kadar sessizdi ki Baran abi ve benden başka yalnızca birkaç sadık müşterisi vardı. Cenazeden sonra eve geldim ve binlerce ilaç içtim. İlaçların ismini şimdi hatırlamıyorum nedense. Herhalde çok unutmak istediğimden. Tek hatırladığım, gözümü açtığımda hastanede bana serum verildiydi. Midem yıkanmış ve polis gelip zabıt tutmuş. Baran abi onlara ikna edici bir şeyler söylemiş. Ben uyuma taklidi yaptım ve yalanları karıştırmaktan böylelikle kurtuldum. Çünkü böyle durumlarda hemen doğruculuğum tutuyor ve gidip teslim olmak dışında bir şey düşünemiyorum. Öğleden sonra eve geldim. Dramatik gelecek size ama babam evdeydi. Tuhaf tuhaf baktı bana. Tanrı'nın lütfu galiba, hiçbir olay çıkarmadı. Ben de hiçbir şey söylemeden gidip yattım. Hatta uyudum. Sabah uyandığımda ağlıyordum. Hayatta en sevdiğim insana bile sahip çıkamadım. Mehmet amca onu ne kadar sevdiğimi gösteremeden öldü gitti. Sevdiklerimi kaçırma korkum yüzünden son zamanlarda ona ne kadar da az ilgi göstermişim. Bunu yeni fark ettim. Üstelik Baran abiyle aramızda olanları bir türlü punduna getirip anlatamamıştım ona. Acaba anlamış mıydı? Onu terk ettiğimi mi düşünmüştü? Bana çok mu kızgındı? Tanrım, neden hiçbir sevdiğime sahip çıkamıyorum? Nedir bendeki bu uğursuzluk? Bağlanmak istediğim herkes ama herkes yok olup gidiyor. Ona maaşımdan bir hediye bile alamadan öldü. Üstelik vasiyetinde bana dükkanın yarısını bırakmış olduğu anlaşıldı. Diğer yarısı da tahmin edeceğiniz gibi Baran abinin de artık. Baran bana çok kızdı. Ya ben de ölseymişim o ne yaparmış? Bu ilaçları içmekte bana olan bütün güvenini sarsmışım. Benim gibi zeki ve dürüst bir kız bunu nasıl yaparmış? Hayatta kendime en çok yakıştırdığım şeyin hüzün olduğunu o bile anlamıyor. Benim böyle acıklı şeyleri çeken bir yanım var. Beni ben yapan tek kişiydi Mehmet amca. Onun yokluğu benim de yokluğum demek. Baran abi bunu nasıl anlamaz? Bunu ona söylemeye çalıştığımda sözümü kesti ve şöyle dedi. Sen bana bir kardeşin olsaydı onunla ne çok şey paylaşırdım demiyor muydun? Bu mu paylaşmak? Sen bencilin tekisin. Ona tek bir cümle söyledim. Mehmet amca kardeşim değil, babamdı ve babaların bırakıp gitmeye hakkı yoktur. Sanki başka türlü bir baba bilirmişim gibi. Baran abi dükkanın tanzim işleriyle noterle ve vasiyetle uğraştı. Bir gece dükkanda müthiş bir kavga koptu aramızda. Ben ona şöyle bağırdım. Utanmıyor musun? Onun mekanında böyle para pazarlıkları yapmaya elin adamlarıyla. Baran abi çok sinirlendi, dili tutuldu. Hiçbir şey demedi. Ben devam ettim ve gitgide hırçınlaştım. Dükkandaki perdeleri korku ve sinirden onun üstüne indirdim. Korkumun nedeni bağırırken ve susamazken kendimi babama benzetmeye başlamamdı. Daha da ileri giderek onu bu kutsal mekandan kovdum. O da gitti. Neden sonra kendime geldim ve şunları düşündüm. Acaba herkesi maymuna çeviren ben miyim? Babam da aynı benim gibi kendi şiddetinin farkında değil mi? Yoksa ben de annem gibi delirecek miyim? Baran'ı bir daha aramamaya karar verdim. Bir yerde o beni terk etmeden ben tüymüş oldum. Öte yandan başka şeyler de yaptım. Mesela nihayet evden kaçtım. Tabii bu kaçışı babam eve ilk geldiğinde aradan bir hafta geçmişti. Ancak mektubumu bulunca öğrendi. Onu şöyle tehdit etmiştim. Sakın yanlışlıkla beni aramaya kalkma. Yoksa seni rezil ederim. Hayatımdaki iyi ve kötü şeyler öylesine iç içe geçmiş ki bütün bunlar olurken güzel sanatların fotoğraf bölümünü kazanıverdim. Geometri mantığı açısından değil ama biçimsel olarak işime yaramıştı anlaşılan. Ve derhal dükkandan gelen parayla Arnavutköy'de ev tuttum. Hayatımdaki en önemli olayları böyle kısa kısa cümlelerle geçiştiriyorum. Böylesi bana en yatkın olanı. Kendime daha çok inanmamı ve güçlenmemi sağlıyor. Babam ne mi yaptı? Hah, inanmayacaksınız. Süt dökmüş kedi gibi hemen razı oldu. Üstelik onunla yaptığım eşya pazarlığından da istediklerini elde etmiş bir tüccarın zaferiyle çıktım. Gerçi sonradan bunun bir menfaat meselesi olduğunu anladım. Menfaatten kastım şu. Babam taleplerimin hepsine öyle kolay razı oldu ki sanki evden ayrılmamı uzun zamandır bekliyormuş gibiydi. Sanırım o kadının da bu eve taşınması söz konusu. Onun için evden giderken beraberimde götürmek istediğim ama henüz alamadığım hemen her şeye razı geldi. Bir an önce eşyaları almamı ister gibi bir hali vardı. Tanrım bilseydim Mehmet amcanın ölmesini beklemezdim. Mehmet amcanın kalp krizinden sonra ben de hastanede uyanmayabilirdim. O anki durumun vehametini şimdi anlayabiliyorum. %50 şans tanımıştım kendime. Belki daha da az. Ve şans benden yana çıktı. Madem böyle, bundan sonraki hayatım bana verilmiş bir ödül. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama hayatımı kendi ellerimle buraya kadar getirdikten sonra kazara mahvolmasına izin veremem. Artık genç yaşında bir mülk sahibi olan nadir insanlardan biriyim. Gerçi bunu alın terimle kazanmadım ama birini, Mehmet amcaya ait olduğumun tek belgesi bu dükkan. Şimdi burayı fiilen Baran abi yönetiyor. Ben okuldan arta kalan zamanlarımda akşamları lokantalarda fotoğrafçılık yapmaya başladım. Babam eşyaları taşıdıktan bir hafta sonra ilk kez geldi evime. Birden çıldırdım ve ona bağırmaya başladım. Niye annem hastaneye kapattığını bana yıllar boyunca söylemedin? Şimdi ne yapıyorsun? Niye saklıyorsun o kadınla birlikte olduğunu? O an anladım. Baban kendini suçlu hissediyor. Suçlu çünkü. Annem babam yüzünden delirdi. O mutsuz bir kadındı ve beni koruyacak kadar güçlü değildi. Beni bana bıraktı. Babamdan kurtulmak için kendini hastaneye attı. Ya da babam ondan kurtulmak için onu hastaneye tıktı. Tabii bunun karşını yıllarca benim çekeceğimi en iyi ihtimalle ikisi de düşünmemişti. Ne var ki ben annemden güçlü çıktım ve ne delirdim ne de öldüm. O gün babam pek bir şeyle ilgilenmedi. Biraz oturup gitti. Acelesi vardı. Beni gözden çıkardı çoktan. Benim de hala ilgi bekleyecek halim yok herhalde. Babam vakti olmadığında benimle şiddet düzeyinde bile ilgilenmiyor. Geçen akşam fotoğraf çektiğim lokantaya geldi. Yanında o kadın vardı. Derhal sıvıştım. Çünkü çok sarhoştu. Ayaküstü bir rezalet çıkartmasından korktum. İnsanın babasını görünce sıvışması ne büyük bir talihsizlik. Emin olun böyle olmasını isteyen ben değilim. Baran abi o perdeleri tepesine indirdiğim akşamdan sonra okula geldi beni görmeye. Beni affettiğini söyledi. Ben de ona beni bir daha aramamasını söyledim. Onun ikinci bir sarp olmasına asla izin veremezdim. Geriye dönüp baktığımda nasıl babamla ilgili tek bir iyi anı hatırlamıyorsam Baran abi için de belleğim aynı çalışıyor. Bana olan sevgisini kendi bencilliğin doğrultusunda sürdürmenin bir anlamı yoktu. Baran benim için tam olabilecekken olamamış bir aşkı simgeliyor. Devamına izin verseydim hiçbir şey farklı olmayacaktı. 5. Arnavutköy. Kiremitlerinden martıların gece yarısı dansının yankılandığı, pencerelerinin pervazından içeri esen rüzgara karşın, sabahları gökyüzünün sonsuzluğunu aydınlatan güneş ışığının yatak çarşaflarını aydınlattığı, buzdolabından sütün, peynirin, meyvenin hiç eksilmediği, aşk merdiveni, Japon şemsiyesi, yuka gibi bitkilerin baş başa verip keyifle zaman geçirebildikleri bir evim var. Artık 22 yaşındayım. Yine de geçmişi ilk kez yaşamanın şaşkınlığını taşıyan bir mültecinin ana vatanını kolayca unutması mümkün değil. Bu yıl üniversiteyi de bitiriyorum. Geçen yıl bir atölye kurdum. Mehmet amcanın parasıyla ama Baran'dan ve herkesten bağımsız. Ve bir gün ilk sergimin Karma bir sergiydi. Açılış partisinin ertesi gün Tançık'a geldi. Sabahın körüydü ve ben elimde bir kola bardağıyla duvarların ortasında öylece duruyordum. Ayakkabılarımı çıkarmıştım. Kapıyı itip içeri girdi. Şaşkın gözlerle baktım. Fotoğrafları görmek istediğini söyledi. İzlemeye gelen her sanatsever gibi. Ben ona kola ikram etmeye kalkıştım. Sabahın bu saatinde bu asidi içebilmem mümkün değil dedi. Güldük. Gülerken ikimizin de aynı anda kişneme gibi bir ses çıkarması üzerine kahkahalar atmaya başladık. Sonra Tan fotoğrafların önünde öyle çok durdu, her birine öyle çok vakit ayırdı ki işin içinde bir teniği var diye düşündüm. Fakat vakit ilerledikçe bunların hepsini bana kur olarak yaptığını fark ettim ve ben de aynı oyuna katıldım. Benim fotoğraflarıma bakarken uzun uzun yorumlar yaptı. Neden sadece siyah beyaz çalışıyormuşum? Efendim diyaların banyosunu özel metotlarla yapsaymışım, farklı efektler bulabilirmişim. Neyse ki bu ilk sergimmiş. Dediklerinin üzerine çok fazla durmamıştım. Ama bunları bana gerçekten ilgi gösteren biri gibi söylemişti. Ve bu çok hoşuma gitti. Neden sonra onun sanat eleştirmeni olduğunu öğrendim. Ve kendimi tamamen bıraktım. Sonra karnımız acıktı. Karışık pizza söyledik ve bana çıktığım sıradan insan portrelerinin hikayelerini sormaya başladı. Ben de uzun uzun, tabii biraz da abartarak anlattım. Durağan bir pozu çekmenin bana göre olmadığını ama gerçekleri deforme etmeyi çok sevdiğimi filan ağdalı cümleler kurarak belirttim. Onun etkilendiğini gördükçe uzattım. Uzattıkça etkilendi. Tan oradan çıktığında gece yarısına geliyordu. Onu uzun zamandır arıyormuş gibi bir hisse kapıldım o gün. Şimdi aylardan Nisan. Tan hayatıma girdiğinden beri 4 ayı geçti. Atölyeyi ve işimi bir kenara bıraktım. Var gücümle Tan için yaşıyorum. Artık Tan'ın evimin anahtar deliğinden sızan mavi ışığı, gitgide içime sığmayan karanlık korkularımı kapının dışına süpürüveriyor. Çiçeklerimin şaşkın bakışları arasında beni kucaklayıp eşikten geçmesiyle karnımın sancısını duymaz oluyorum. Tan çocuklarıyla birlikte trenden inip yanıma yaklaşıyor. Birlikte bir eve giriyoruz. Amacımız onun çocuklarının da rahat edebileceği bir eve çıkmak. Karanlık. Karanlığın içinden bir adam tahta merdivenleri gıcırdatarak aşağıya iniyor. Satın almaya mı geldiniz? Bakışıyoruz. Bu benim babam ama beni tanımadı. Anlamadı diyorum ona. Anlamadı benim burayı önceden bildiğimi. Ev sahibi ışıkları yakıyor. Evi geziyoruz. Biliyorum. Biliyordum. Mutfakta 2 tane kırık cam bardak, buzdolabında bir tas suyun içinde üzeri reçelli, ballı ısırılmış bir beyaz peynir kalıbı. Mermer tezgahın üzerine kazılmış binlerce üvey isim. Hızla kapıyorum kapısını. Birden yan tarafta banyoyu fark ediyorum. Işığı yanıyor. Küvetin yeşil perdesi, babamın bir türlü isabet edemediği dişi vücutlardan yayılan külçeler dolusu bozuk kanlı iyice kararmış. İçi ise kurumuş sabunlarla dolu. Üstlerinde ince, uzun, kısa, kıvırcık kıllar geziniyor eskisi gibi. Beyaz renkli havlu, zehirli dudaklar üzerine silindiğinden beri de rengini kaybetmiş. Pırıltılı göz kalemlerinin ve kayıp şeytan tırnaklarının lekesi hala duruyor. Derme çatma, ayaküstü kurulan hayatları binlerce saat barındırmış, mezar gibi bir ev burası. Ev sahibi üst katı çıkarıyor bizi. Kuzey ile Hilal de peşimizde, çaresizim. Mecburuz gezmeye, kapalı her kapının ardından bakmaya. Odalardan birinde rulo halinde sarılmış bir halı duruyor. Nedir bu? Bu bir ceset. Kokmasın diye halıya sardık. Kime ait olduğunu bilmediğimizden evi her gezmeye gelene gösteriyoruz. Belki siz biliyorsunuzdur. Bir bakın bakalım. Dehşete kapılıyorum, sendeliyorum. Camdan karşıki daireler sallanıyor. Duvara tutunuyorum. Duvar geriye doğru yıkılıyor. Gözlerimden bulutlar kayıyor. Zihnimde zelzeleler. Titriyorum. Biliyor muyum? Binlerce yeşil perdeli banyo, fayanslarında cam kırıkları parıldayan binlerce mutfak varken niçin bu halı, niçin geri döndük tekrar aynı evden içeri girdik anlayamıyorum. Tan sadece bakıyor bana. Yüzünden ne düşündüğünü anlamam imkansız. Yavaşça omzuna dokunuyorum. İncecik dudaklarını aralıyor. Alalım diyor. Hem çocuklar için de kolaylık olur. Hayır sakın. Yeniden babamla birlikte kaktüs mezarlığındaki cam kırıkları arasına dönmek istemiyorum ki ben. Ev sahibi bizi bir kez daha banyoya sürüklüyor. Bakın, burasının iyi bir tamire ihtiyacı var. Mesela şu küvet çok eskimiş. Şimdi biliyorsunuz. Daha ufakları ve kabinleri tercih ediliyor. Yenileyebilirsiniz istediğiniz gibi. Yenileyebilir miyiz gerçekten? kenarları sivri bir küvetin içindeki pıhtıları temizleyebilir miyiz? Fayansların üzerine kazılmış boğuk çığlıkların yankısını hiç duymamış gibi yapabilir miyiz? Ya asansör boşluğuna sinen dayak korkularını, hiçbir şey olmamış gibi ama hiçbir şey gerçekten olmamış gibi bu evin içine rahatça yayılabilir miyiz yeniden? 6. Parktaki kaydıraktan kendini bir çırpıda bırakan çocuklar gibi, ay ışığında bir görünüp bir kaybolan koridorlara baş aşağı dalmaktan yorgun düşmüşüm. Altın dişli büyüklerimin bana fısıldayıp durduğu hayata katılmak üzere yerimden kalkıyorum. Yerinden kalkmana gerek yok Maya. Beni dinlemen yeterli diyor babam. Niçin sıranın gelmesini beklemiyorsun? Dur bir dakika. Niçin böyle söylüyorsun? Annenden tamamen arınman için seni her seferinde döveceğim. Ellerini boğazıma yaklaştırırken kirli çarşafların üzerindeki kurumuş lekeler kokmaya başlıyor. Beni kaktüslerin arasında yalın ayak dolaşmaya zorluyor. Alaylı bir sesle. Bir süre sonra bütün kaktüsler öldüğünde ayaklarına hiçbir şey batmayacak. Geliş gidişlerimi seyretmeli ve beklemelisin. Kollarımı iki yana açmışım. Tutunacak bir dayanak arıyorum. Ama ellerim her seferinde boşlukta asılı kalıyor. Diz kapaklarım çürük içinde. Cam kırıkları arasında ayakta durabileceğim sağlam bir yer bulmak giderek imkansızlaşıyor. Elimden bir şey gelmiyor. Suçluyum. Yatağımda aptal bir süs balığı gibi yayılmamak için babamın beni her defasında yok edişini ses çıkarmadan izlemeliyim. Kadifesi solmuş bir kirpi yavrusu var tam ortamda ve bütün havayı içine çekiyor. Diğer hastalar gibi benim de reçetem olmalı. Ama henüz beni iyileştirecek bir doktor bulunamadan babam anahtarıyla içeri giriyor ve damarıma damla damla hayat veren serum şişesini kırıyor her akşam. İşte o an babamın suratındaki bütün yanlış isimleri fark ediyorum. Şakaklarımdan, alnından, çenesinden geçiyorlar. Duruyor, hatta yerleşiyorlar. Peki ben nerede duruyorum? Babamın yanında falakaya hazırlanan suçlu bir çocuğun inatçı gözyaşlarını döküyorum. Tan ise kendini geveleyip duran yavan geçmişimi hafızamdan silecek bir geleceği. Beynimin kraterlerini enjekte edemiyor bir türlü. Azgın nehirden yalın ayak uzaklaşıyorum. Ama az sonra orama burama batacak kıymıklardan korunmayı hiç beceremiyorum.